Ayrım 40. Hayalet. Joe Nesbo. Sayfa 474. Truls Berntsen en üst basamakta durup ön kapıya baktı. Kalbinin küt küt attığını hissediyordu. Birbirlerini tekrar göreceklerdi. Truls onunla görüşmeye can atıyordu ama bir yandan da ödü kopuyordu. Derin nefes aldı ve zili çaldı, kravatını düzeltti. Takım elbiseyle kendini rahat hissetmiyordu. Ama Mikael yeni eve taşınma partisine kimlerin geleceğini söylediğinde Truls kaçışı olmadığını anlamıştı. Yüksek mevkiyle herkes orada olacaktı. Emekliye ayrılacak polis şefinden birim şeflerine ve suç masasındaki eski rakipleri Gunnar Hagen'a dek. Siyasetçiler de olacaktı. Truls'ün fotoğraflarına uzun uzun baktığı o seksi belediye meclisi üyesi Isabel Leskoyen. Ayrıca birkaç televizyon yıldızı. Truls, Mikael'in onları nereden tanıdığını hiç bilmiyordu. Kapı açıldı. Ulla. ''İyi görünüyorsun Truls'' dedi. Hostes gibi gülümsedi, gözleri parlıyordu. Ama Truls erken geldiğini hemen anladı. Söylemesi gereken sözü, yani Ulla'nın da çok çekici göründüğünü söyleyemediğinden başıyla selam verdi sadece. Ulla ona çabucak sarıldı, sonra da içeri girmesini söyledi. Misafirleri şampanya kadehleriyle ağırlayacaklardı ama Ulla henüz içkileri koymamıştı. Gülümserken ellerini ovuşturuyor ve merdivenin yukarısına, birinci kata biraz panikle göz atıp duruyordu. Birazdan Mikael'in gelip misafirleri ağırlama işini devralmasını umuyordu muhtemelen. Ama Mikael üstünü değiştiriyor, aynada kendini inceliyor, her saç telinin yerli yerinde olup olmadığına bakıyor olmalıydı. Ulla çocukluklarında Manglerud'da tanıdıkları insanlardan biraz fazla hızlı konuşarak bahsediyordu. Truls onları şimdi ne yaptığını biliyor muydu? Truls bilmiyordu. Artık onlarla pek görüşmüyorum diye yanıtladı. Oysa onların hiçbiriyle görüşmediğini Ulla'nın bildiğine gayet emindi. Hiçbiriyle görüşmüyordu. Ne Gogan, ne Jimmy, ne Anders, ne de Kröke ile. Truls'ün tek bir arkadaşı vardı, Mikael. O da sosyal hayatında yükseldikçe ve kariyer basamaklarını çıktıkça Truls ile fazla samimi olmamaya özen göstermişti. Konuşacak konuları tükenmişti. Aslında bu sadece Ulla için geçerliydi. Truls'ün baştan beri söyleyecek sözü olmamıştı zaten. Sessizlik. Peki ya kadınlar Truls? O konuda yeni bir şey var mı? O konuda yeni bir şey yok, hayır. Truls Ulla gibi şakacı bir ses tonuyla konuşmaya başlamıştı. O hoş geldin içkisi şimdi cidden işine yarardı. Kalbini fethedebilecek kimse yok mu? Ulla başını yana eğip gülümseyerek tek gözünü kırpmıştı ama Truls onun o soruyu sorduğuna şimdiden pişman olduğunu görebiliyordu. Ulla Truls'ün yüzünün kızardığını gördüğü için pişman olmuştu belki de veya yanıtı bildiği için. ''Kalbimi bir tek sen fethedebildin Ulla.'' Truls Manglerud'da süper çift Mikael ile Ulla'nın üç adım gerisinde yürümüştü hep. Onların peşinden ayrılmamıştı, hep hizmetlerinde olmuştu. Karşılık olarak ona somurtkan ve ilgisizce sıkılıyorum ama daha iyi bir teklif yok dercesine bakmalarına karşın. Kendisi Ulla için yanıp tutuşurken onun her hareketini ve yüz ifadesini göz ucuyla takip ederken Ulla'ya sahip olamayacağını, bunun imkansız olduğunu biliyordu. Yine de bunu istemişti, insanların uçmak istemesi gibi. Mikael nihayet merdiveni indi. Smokininin altındaki gömleğinin kol düğmeleri görünsün diye yenlerini çekiştiriyordu. Truls, insanların genellikle pek de tanımadıkları kişilere gösterdikleri türden biraz abartılı bir sıcakkanlılıkla konuşmuştu sanki. Neden surat asıyorsun eski dostum? Bu sarayı kutlayacağız. Truls etrafa bakınarak polis şefliğini kutluyoruz sanıyordum dedi. Bugün haberlerde gördüm. Haber sızdırılmış, resmi olarak açıklanmadı. Ama bugün senin yaptığın teras için kadeh kaldıracağız Truls, değil mi? Şampanya işi nasıl gidiyor canım? Ulla kocasının omzundaki görünmez bir toz zerresini sildikten sonra ''Şimdi koyuyorum'' dedi ve gitti. Truls Isabelle Scoia'yı tanıyor musun diye sordu. Mikael gülümsemeyi sürdürerek ''Evet'' dedi, ''bu akşam geliyor, neden sordun?'' ''Hiç.'' Truls derin nefes aldı. Bu işi yapacaksa şimdi yapmalıydı. Merak ettiğim bir şey var. Evet. Birkaç gün önce Leon Oteli'ne bir adamı tutuklamaya gönderilmiştim, biliyor musun? Biliyorum galiba, evet. Ama tam onu tutuklayacakken tanımadığım iki polis geldi ve ikimizi de tutuklamak istediler. Aynı göreve onları da mı göndermişler? Mikhail güldü. Finn ile konuş. Operasyon işlerini o koordine eder. Truss başını yavaşça iki yana salladı. Mesele hem bana hem onlara aynı görevin verilmesi gibi bir durum değildi bence.
Öyle mi?
Bence biri beni oraya bilerek gönderdi.
Yani kumpas mıydı sence?
Truss kumpaslı evet derken Mikhail'in gözlerini inceledi. Ama onun gerçekte neden bahsedildiğini anladığına dair bir belirti bulamadı. Yanılmış olabilir miydi? Yutkundu. O yüzden bu konuda bilgin var mı, haberin var mıydı diye merak ettim.
Benim mi?
Mikhail geriye eğilip kahkahayı bastı. Truss onun ağzının içini görünce Mikhail'in okul dişçisinin muayenehanesinden hep dolgusuz çıktığını hatırladı. Karius ile Baktus bile onu dize getirememişlerdi. Dipnot, Karius ile Baktus, Norveç'te 1949'da yayımlanmış bir çocuk kitabının adıdır. Karius ile Baktus, Jens isimli çocuğun dişlerindeki çürüklerde yaşayan iki diş canavarıdır.
Keşke haberim olsaydı. Söylesene, seni yere yatırıp kelepçelediler mi?
Truss Mikhail'i süzdü, yanılmış olduğunu anladı. Bu yüzden onunla birlikte güldü. Hem rahatladığından hem üstüne iki polisin oturduğunu hayalinde canlandırdığından hem de Mikhail'in kahkahaları bulaşıcı olduğu ve onu hep kendisiyle birlikte gülmeye teşvik ettiği için güldü. Hayır, teşvik değildi bu, emretmekti. Ama onun neşesi Truss'a geçerdi, içini ısıtırdı, onu bir şeyin parçası kılardı. Bir şeyin üyesi, bir ikilinin. O ve Mikhail Bellman. İki arkadaş, Mikhail gülmeyi kesince Truss kendi hırıltılı gülüşünü duydu. Mikhail düşünceli bir ifadeyle,
''Haberim olduğunu cidden düşündün mü Truss?'' diye sordu.
Truss gülümseyerek ona baktı, Dubai'nin kendisini bulmasını düşündü. Nezarette döverek gözünü kör ettiği delikanlıyı düşündü. Dubai'ye bunu kim söylemiş olabilirdi? Truss, ÖHB ekibinin Hausmann sokağında Gusto'nun tırnağının altında bulduğu kanı düşündü. O kanı DNA testi yapılamaz hale getirmişti ama kanın bir miktarını kendine saklamıştı. Böyle bir kanıt zor bir zamanda faydalı olabilirdi. Truss şimdi kesinlikle zor bir zamanda olduğundan o sabah kanı yanına alarak arabasına atlayıp patoloji birimine gitmişti. Bu akşam buraya gelmeden önce de sonucu öğrenmişti. Testin şimdiye kadar ortaya koyduğu sonuç o kanın ve tırnak parçalarının birkaç gün önce Beate Lönn'ün gönderdiği numunelerle aynı olduğuydu. Oradakiler birbirleriyle konuşmuyor muydu? Adli tıptakilerin yeterince işi olmadığını mı sanıyorlardı? Truss özür dileyerek telefonu kapamıştı ve yanıtı düşünmüştü. Gusto Hansen'in tırnaklarının altındaki kan Mikhail Bellman'a aitti. Mikhail ve Gusto, Mikhail ve Rudolf Asayev. Truss kravatının düğümüyle oynadı. Kravat bağlamayı babasından öğrenmemişti. Babası kendi kravatlarını bile bağlayamazdı. Mikhail'den öğrenmişti. Okulun kapanış partisine giderlerken. Mikhail, Truss'a basit Windsor düğümünü öğretmişti. Truss onun kravat düğümünün çok daha kabarık görünmesinin sebebini sorunca da Mikhail kendisinin çift Windsor düğümü attığını ama o düğümün muhtemelen Truss'a yakışmayacağını söylemişti. Mikhail ona bakıyordu, sorusuna yanıt bekliyordu hala. Truss'un onun o meseleden haberdar olduğunu düşünmesinin sebebini öğrenmek istiyordu. Truss'un kendisinin ve Harry Hall'un Leon Oteli'nde öldürülmeleri kararından Mikhail'in haberdar olduğunu düşünmesinin sebebini. Zil çaldı ama Mikhail kımıldamadı. Truss alnını kaşır gibi yaparak parmak uçlarıyla terini sildi. Hayır dedi ve kendi hırıltılı gülüşünü duydu. Aklıma öylesine gelen bir fikirdi, o kadar boş ver. Basamaklar Steinhansen'in ağırlığı altında gıcırdıyordu. Stein attığı her adımı hissediyor ve her gıcırtıyla iniltiyi öngörüyordu. En üst basamakta durdu, kapıyı çaldı. İçeriden gel denildiğini duydu, içeri girdi. İlk gördüğü şey valiz oldu. Hazır mı diye sordu. Irene başıyla onayladı. Pasaportu buldun mu?
Evet,
havalimanı için taksi çağırdım.
Geliyorum.
Tamam. Stein etrafa bakındı. Diğer odalarda bakındığı gibi veda etmişti. Geri dönmeyeceğini söylemişti onlara. Ve çocukluklarının yankılarını dinlemişti. Babasının teşvik edici sesini, annesinin kaygısız sesini, Gusto'nun hevesli sesini, Irene'nin mutlu sesini. Duymadığı tek ses kendi sesiydi. Kendisi susmuştu.
Stein,
İren elinde bir fotoğraf tutuyordu. Stein onun hangisini tuttuğunu biliyordu. İren'e avukat Simonsen'ın onu getirdiği akşam bu fotoğrafı yatağının başucuna asmıştı. Fotoğrafta İren'e, Gusto ve Oleg vardı.
Evet.
Gusto'yu öldürmek istedin mi hiç? Stein yanıt vermedi. O akşamı düşündü sadece. Gusto arayıp İren'in yerini bildiğini söylemişti. Stein koşarak Hausmann sokağına gitmişti. Oraya vardığında polis arabaları görmüştü. Etrafındaki insanlar o binada oturan delikanlının vurularak öldürüldüğünü söylemişti. Stein heyecana kapılmıştı. Evet, neredeyse mutluluk duymuştu, sonra da şok yaşamıştı. Evet, Gusto için üzülmüştü bir bakıma. Bir yandan da İren'in nihayet uyuşturucuyu bırakacağını ummuştu. Günler geçtikçe bu umudu sönmüştü tabii. Gusto'nun ölümünün kendisinin Irene'yi bulma şansını yitirmesi anlamına geldiğini anlayınca. Irene solgundu. Uyuşturucu krizi belirtileri. Bu iş zor olacaktı ama başaracaklardı. Birlikte başaracaklardı. Çıkalım mı? Irene komodin çekmecesini açarak evet dedi. Fotoğrafa baktı. Dudaklarını bastırdı. Fotoğrafı çekmeceye ters koydu. Harry kapının açıldığını duydu. Oturma odasından geçen birinin ayak seslerini dinledi. Şiltelerin yanında bir hareket gördü. Telin dışarıdaki sokak lambasının ışığında parıldadığını gördü. Yürüyen kişi mutfağa girdi ve ışık yandı. Harry fırının hareket ettirildiğini duydu. Kalkıp o kişinin peşinden gitti. Kapı eşiğinde durdu ve o kişinin fare deliğinin önünde diz çökmüş halde titreyen ellerle bez çantayı açmasını seyretti. Nesneleri yan yana koymasını, şırıngayı, lastik boruyu, kaşığı, çakmağı, tabancayı, keman poşetlerini. Harry eşikte ağırlığını bir ayağından diğerine aktarınca döşeme gıcırdadı ama delikanlı bunu fark etmedi. Telaşlı faaliyetini sürdürdü. Harry bunun sebebinin uyuşturucu krizi olduğunu biliyordu. Delikanlının beyni tek bir şeye odaklanmıştı. Harry öksürdü. Delikanlı kas katı kesildi, omuzları çöktü ama arkasına dönmedi. Kımıldamadan başı eğik halde Zula'ya bakarak öylece oturdu, arkasına dönmedi. ''Tahmin etmiştim'' dedi Harry. ''Önce buraya geleceğini. Bu artık güvendi diye düşündün.'' Delikanlı hala kımıldamamıştı. ''Hans Christian, Irene'yi senin için bulduğumuzu söyledi değil mi? Ama önce buraya gelmesen olmazdı.'' Delikanlı ayağa kalktı. Harry yine fark etti onun boyunun ne kadar uzamış olduğunu. Delikanlı artık neredeyse koca adam olmuştu. ''Ne istiyorsun Harry?'' ''Seni tutuklamaya geldim Oleg.'' Oleg kaşlarını çattı. ''Birkaç poşet keman yüzünden mi?'' ''Uyuşturucu yüzünden değil Oleg, Gusto'yu öldürdüğün için.''
Yapma diye tekrarladı. Ama hevesten titreyen elimle iğneyi bir damara derinlemesine saplamıştım bile. Stein veya Ibsen gelir sanıyordum dedim, sen değil. Lanet olası ayağının gelişini görmedim. Oleg tekme vurunca iğne havada uçup mutfağın arka tarafına, bulaşıkla dolu lavabonun önüne düştü. Başımı kaldırıp ona bakarak lanet olsun Oleg dedim.
Oleg Harry'e uzun uzun baktı. Ciddi, sakin gözlerle baktı. Aslında şaşırmamıştı. Araziyi tanımaya, konumunu saptamaya çalışır gibiydi daha çok. Konuştuğunda da öfkeli veya şaşkın değil, meraklı gibiydi.
Ama bana inandın Harry. Onu başka birinin, kar maskeli birinin öldürdüğünü söylediğimde bana inandın.
Evet dedi Harry, sahiden sana inandım. Çünkü inanmayı çok istiyordum.
Oleg başını eğip açtığı keman poşetine bakarak konuştu. Ama Harry, en iyi arkadaşına bile inanmazsan neye inanabilirsin ki?
Boğazına bir yumru takıldı Nisa'dan Harry, kanıtlara dedi.
Ne kanıtı? Kanıtlar için açıklama bulduk ya Harry, sen ve ben o kanıtları çürüttük.
Başka kanıtlar, yeni kanıtlar.
Ne yeni kanıtı?
Harry yere Oleg'in önüne işaret etti. O tabanca Odessa, Gusto'nun vücuduna saplanan Makarovlarla aynı kalibre mermi atar. 9'a 18 milimetre. Ne olursa olsun balistik raporu bu tabancanın %100 cinayet silahı olduğunu söyleyecek Oleg. Ve tabancada parmak izlerim var. Başkası kullanıp silmiş olsa senin parmak izlerin de silinirdi. Oleg tabancaya ondan bahsettiklerini doğrulamak istercesine dokundu.
''Sonra şırınga var.'' dedi Harry. ''Onda da bir sürü parmak izi bulunuyor. Belki de iki kişiye aitler. Ama plançerdeki parmak izinin senin baş parmağına ait olduğu kesin.
Hani şu uyuşturucu kullanırken bastırdığım plançer ve o parmak izinde barut parçacıkları var Oleg.
Oleg parmağını şırıngada gezdirdi.
Neden buna yeni kanıtlıyorsun ki?
Çünkü ifadende odaya girdiğinde uyuşturucunun etkisinde olduğunu söylemişsin.
Oysa barut partikülleri sonradan iğne yaptığını kanıtlıyor. Çünkü o parçacıklar zaten üzerindeydi. Önce Gusto'yu vurup sonra kendine iğne yaptığını kanıtlıyorlar. Onu vururken uyuşturucunun etkisinde değildin Oleg. Planlı cinayetti.
Oleg başını yavaşça sallayarak onayladı. Tabancayla şırıngadaki parmak izlerimi polis kayıtlarından kontrol etmişsindir. Yani gerçeği biliyorlar.
Polise gitmedim. Bunu bilen tek kişi benim.
Oleg yutkundu. Harry onun boğazının küçük hareketlerini gördü.
Polise gitmediysen o parmak izlerinin bana ait olduğunu nereden biliyorsun?
Elimde karşılaştırabileceğim başka parmak izleri vardı.
Harry elini palto cebinden çıkardı. Game Boy'u mutfak masasına bıraktı.
Oleg Game Boy'a baka kaldı.
Gözlerini kırpıştırıp duruyordu. Gözüne bir şey kaçmış gibi.
Benden şüphelenmene yol açan neydi diye fısıldadı.
Nefret dedi Harry. O yaşlı adam Rudolf Asayev nefreti takip etmem gerektiğini söyledi.
O kim?
Dubai dediğin adam. Kendi nefretini kastettiğini sonradan anladım. Senden nefret ediyordu. Onun oğlunu öldürmüş olmandan nefret ediyordu.
Oğlunu mu?
Oleg başını kaldırıp Harry'e boş boş baktı.
Evet, Gusto onun oğluydu.
Oleg gözlerini indirdi ve çömeldiği yerden döşemeye baktı.
Eğer, başını iki yana salladı, tekrar söze başladı. Dubai'nin Gusto'nun babası olduğu doğruysa ve benden o kadar nefret ediyorsa neden hapse düştüğümde beni hemen öldürtmedi?
Çünkü tam istediği yerdeydin. Çünkü ona göre hapishane ölümden beterdi. Hapishane insanın ruhunu kemirir, ölümse özgürleştirir. O en nefret ettiği insanların hapse düşmesini istiyordu.
Senin Oleg, hem sen oradayken senin her hareketini kontrol edebiliyordu.
Ancak benimle konuşmaya başladığında tehlikeli hale geldin ve seni öldürmekle yetinmek zorunda kaldı ama bunu beceremedi.
Oleg gözlerini kapadı, çömelme pozisyonunda kalarak öylece oturdu. Sanki önemli bir yarışa girecekti ve şimdi susup odaklanmaları gerekiyordu.
Dışarıdan şehrin müziği geliyordu. Arabalar, uzaklardaki bir sis düdüğü, cansız bir siren, insan eylemlerinin toplamı olarak gürültü. Tıpkı karınca yuvasının sıcak yorgan misali güven veren aralıksız, amansız, monoton, uyku getirici hışırtıları gibi.
Oleg gözlerini Harry'den ayırmadan yavaşça öne eğildi.
Harry başını iki yana salladı. Ama Oleg tabancayı kaptı. Elleri arasında patlamasından korkarcasına dikkatle.
40. ayının sonu. Sayfa 484.